Ebeveynler için çocukları anlama rehberi. Taze zihinler, büyük dünyalar başlıyor.
Merhabalar, Taze Zihinler Büyük Dünyalara hoş geldiniz. Bu hafta konumuz sosyal fobi.
Merhabalar herkese. Özellikle yaygınlığı açısından da düşündüğümüzde ergenleri de ilgilendiren bir konu olduğu için bu konuyu seçtik. Bugünkü programımızın başlığı sosyal fobi.
Öncelikle hocam çok merak edilen bir şey sorarak başlayayım istiyorum. Çünkü aileler de çok soruyorlar. Normal utangaçlıktan, çekingenlikten farkı nedir sosyal fobinin?
Şöyle, aslında utangaçlık ya da çekingenlik bir duygu. Yani bu duyguyu herkes yaşar. Sosyal fobisi olmayan kişiler de yaşar. Normal olumsuz duygulardan bir tanesi baktığımızda, ama şiddeti artarsa, işlevselliği bozarsa sosyal fobi düzeyine gelebiliyor. Sosyal fobiyi birazcık tanımlayalım istersen, evet, evet, Gökçe. Şimdi sosyal fobi birkaç durumda görülebilir. Bazen kişilerin izlendiği, gözlendiği sosyal ortamlarda o kişinin yoğun bir kaygı yaşaması da olabilir. Bir performans sergileyeceği durumlarda da olabilir ya da karşılıklı konuşma esnasında da olabilir. Birkaç şöyle örnek verebilirim. İşte mesela işte otobüse binememe ya da sınıfta bulunamama, toplantı salonuna girememe, mesela bir toplantı başlamıştır, birazcık geç kalmıştır, hemen hızlıca içeriye girememe, bütün gözlerin onun üzerinde olacağını düşünme, olmadığı halde bu şekilde düşünme ve kaygı duyma durumu olabileceği gibi, aynı zamanda bir performans sergileyeceği zaman, mesela bir konuşma yapacağı zaman ya da bir şiir okuyacağı zaman ya da sözlüğe çıkacağı zaman, bu durumlarda da yoğun kaygı hissetmesi durumu olabilir. Ya da konuşurken kendisinden büyüklerle de olabilir, yaş taşlarıyla da olabilir. Karşılıklı bir iletişim kurarken de bu korkuyu yaşayabilir. Örneğin bir yanlış aldığı bir ürünü değiştirme. Ya da bir restoranda bir şey sipariş etti ama bir şeyler eklemek istiyor, bunu söyleyememe. Ya da çağrı merkezine telefon ettiği zaman bundan yoğun derecede kaygı duyma. Ya da haksızlığa uğradığını fark etmiş olmasına rağmen sözel olarak kendisini ifade edememe gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz sosyal fobide.
O zaman aslında hayatı birçok açıdan etkileyebilecek bir bozukluk, anladım.
Şöyle, çok etkiliyor aslında. Çünkü genellikle gençlik döneminde daha fazla görülüyor. Aslında çocukluktan başlıyor belirtiler. İyi bir gözlemle bunu fark edebiliyoruz biz. Ama ergenlik döneminde ulaşabileceği noktaya ulaşamama, tam performansını sergileyememe olabiliyor. Örneğin mental kapasitesi gayet iyi ama o kadar çok kendisine ve anksiyeteye odaklanıyor ki, işte yüzüm kızardı mı? Sesim titredi mi? Düzgün oturuyor muyum? İşte arkadaşlarım benim hakkımda ne düşünüyor gibi düşüncelerle bu sefer derse odaklanamıyor. Çünkü bütün dikkati kendi bedeninde, kendi görünüşünde, hata yapmadığında olabiliyor. Öte yandan hem öğrenemiyor hem öğrendiğini sergilemekle ilgili zorluğu var. Yani işte bir sözlü olduğu zaman bu sözlüde söz alamama ya da harekete geçememe, parmak kaldıramama, bu sefer bildiğini de aktaramıyor. Ne oluyor bu sefer? Aslında performansını sergileyemediğini görüyoruz. Yani ulaşabileceği noktaya ulaşamadığını görüyoruz. Bu nedenle çoğunlukla yapılan çalışmalar, özellikle daha vasfı düşük işlerde çalışma, iş birliği içerisinde böyle grup halinde çalışamıyor olma ya da daha böyle tek düze işlerde çalışma, yani kimseyle iletişim kurmayacağı ortamlarda çalışmayı daha fazla görüyoruz. Yani daha cesaretli olsa, daha o sosyal kaygısı olmasa çok daha iyi yere gelebilecek bir birey sırf sosyal fobisi nedeniyle buna ulaşamayabiliyor.
Peki hocam, kendileri tedavi arayışında oluyorlar mı, yoksa genelde çevreleri tarafından mı getiriliyorlar size?
Aslında kendileri de arayışta bulunabiliyor. Bazen de çevreleri tarafından getiriliyor. Tabii ki tedavi verim açısından baktığımız zaman kendileri eğer bu durumu değiştirmek istiyorlarsa, düzeltmek istiyorlarsa çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Çünkü sosyal fobi tedavi edilebilir bir durum. Tedavi oranları aslında yüksek baktığımızda, ama kesinlikle o kişinin motivasyonu çok önemli. O erişkinse erişkinin, gençse gencin ya da çocuksa da çocuğun. Bazen çocuklar da sosyal fobi belirtileriyle bize başvurabiliyor. İyi bir işbirliğiyle çok güzel sonuçlar alabiliyoruz.
Peki ailelere ne önerirsiniz hocam? Tedavi sürecine geçmeden önce ailelere tutum önerisi olarak genelde neler öneriyorsunuz?
Genel olarak aslında ailelere bir kere çocukların çok iyi gözlemlemelerini öneriyorum. Ve önce bu durumu fark etmelerini öneriyorum. Şimdi sosyal fobinin fark edilmesi edilme oranı şu nedenle aileler tarafından birazcık düşük olabiliyor. Bunu aileler normalize edebiliyor. Ya biz de böyleydik. İşte ben de gençken çok parmak kaldıramazdım. Tahtaya kalktığım zaman çok heyecanlanırdım gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O nedenle önce ailenin bu durumu fark etmesi lazım. Yani bu çocuğun sosyal ortamlarda kaygı duyduğunu görebiliyor olmaları lazım. Çünkü insanlar gelişirken sadece akademik gelişmeden biz bahsetmiyoruz, sosyal gelişimden de bahsediyoruz ve özellikle okul ortamları bu sosyal gelişimi çok destekleyen ortamlar. Özellikle okullarda bu ortaya çıkabiliyor ya da öğretmenlerin bunu fark edip bildirmesi çok önemli. Ya da tedaviye yönlendirmesi çok önemli olabiliyor. Fark ettikten sonra tabii ki mutlaka bir ruh sağlığı çalışanı kimse, işte psikolog olabilir, işte çocuk ve ergen psikiyatrisi olabilir, işbirliği halinde çalışmak önemli. Genel olarak daha cesaretlendirici olmaları, daha sosyal iletişime izin verici ve destekleyici olmaları ve önemsemeleri önemli. Tek düze sadece akademik başarının önemsendiği ailelerde sosyal fobi daha fazla görülüyor. O nedenle bu konuya birazcık önem, hem tanımak hem de önem vermek burada kıymetli oluyor. Sonra zaten basamak basamak tedavi basamakları olacağı için o işbirliği içerisinde sürecektir.
Peki hocam tedavide neler yapıyoruz? Yani tek tedavisi ilaç tedavisi midir? Terapi yöntemleri olarak neler kullanabiliyoruz?
Şimdi şöyle, biz bir tedaviyi planlarken aslında önce bir sebebe odaklanıyoruz. Yani bu çocukta neden sosyal fobi var? Genel olarak söyleyeyim, tabii her çocuğun ya da gencin sebepleri farklı olabilir ama genel olarak baktığımız zaman bir genetik yüklülük var, evet, ama çok yüksek bir oran değil sosyal fobide. Çocuklukta yaşadıkları ve getirdikleri de çok önemli. Aile tutumları da burada çok önemli. Öte yandan yaşadıkları çevreyle ilişkili faktörler de önemli. Yani nasıl bir ortamdalar, okul ne kadar destekleyici, sosyal ilişkilere önem veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Bunlar da çok önemli. Bir çocuk geldiği zaman sosyal fobinin etiyolojisi dediğimiz, yani sebeplerine mutlaka eğilmemiz lazım. Yani bir genetik yatkınlık var mı yok mu? Aile tutumları nasıl? Ailenin çocukla ilişkili tutumları, önerileri, yetiştirme özellikleri nasıl, bunlara bakmak lazım ve eğer sosyal fobi arttırıcı bir ortam varsa buna eğilmemiz gerekiyor. Çünkü bazı ailelerde işte sık sık işte düzgün otur, bunu söyleme, ayıp olur, ondan sonra bak bunu söylersen çok ayıplanırsın, üzülür gibi sosyal girişimleri engelleyici davranışlar olabilir. Bunları durdurmamız lazım. Eğer biz annede babada ağır sosyal fobik belirtiler görüyorsak, kimseyle iletişim kurmuyorlarsa, o anne babanın çok arkadaşı yoksa, dışarıyla iletişimi yoksa, bazen anne babaları bile biz tedaviye yönlendirebiliyoruz. Öte yandan anne babalara şunu söylüyoruz. Düzenli bir psikoterapi dediğim, özellikle sosyal fobide en yaygın kullanılan terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapi. Bilişsel davranışçı terapiye yönlendiriyoruz ve bunun önemini vurguluyoruz. Tabii ki hani pratik hayatımızda bazen ulaşmak çok güç olabiliyor. Çünkü birkaç seanstan oluşuyor. Hem ekonomik maliyeti yüksek olabiliyor ama yine de bu terapi yönteminin önemini ben burada vurgulamak isterim. İlaç tedavisi gerekiyor mu? Bazı ağır durumlarda ilaç tedavisi gerekiyor. Hatta bazen bu ağır durumu birazcık ortadan kaldırdıktan sonra terapiye uyumları çok daha fazla artabiliyor gençlerin ve çocukların. O nedenle ilaç tedavisi eğer bir çocuk ergen psikiyatri tarafından öneriliyorsa ailelere kullanmalarını öneririm. Hiçbir şeye ulaşamıyorlar, uzaktalar ya da ekonomik zorlukları var vesaire. Bazı durumlarda böyle kendi tedavi etme kitapları da vardır. En azından onu öneriyoruz. Bazen sosyal fobiyi fark edebiliyor öğretmenler ve kendilerince yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Bazen biraz daha agresif yöntemler olabiliyor. İşte sosyal fobisi olan bir çocuğun direkt işte sınıf içerisinde metin okutmak, zorla sahneye çıkmasına yol açmak gibi, bunları çok önermiyoruz. Daha böyle bir plan dahilinde olmasını biz öneriyoruz. Ama yine okul sistemi içerisinde öğretmenlerin ya da işte müdürlerin o okul stratejisinde sosyal becerileri ve sosyal iletişime önem vermeleri çok önemli. Yani küçük küçük bununla ilgili uygulamalar yapmaları, daha interaktif iletişimin olduğu, sadece soru çözme ve akademik durumun önemsendiği değil de diğer sosyal becerileri de artırmaya yönelik uygulamalar, görevler, işbirlikleri, grup halinde yapılan etkileşimleri biz çok önemsiyoruz. Bu birazcık hani hep söylüyoruz ya, birinci, ikinci, üçüncü tedavi gibi ortaya çıkmasını birazcık engellemek. biraz olarak sosyal gücünü arttırmak bir çocuğun çok önemli bu noktada. Ama eğer klinik düzeyde çok yoğun sosyal fobisi varsa, bir çocuk hiç konuşmuyorsa, yemekhaneye gitmiyorsa, çocukların arasında yemek yemiyorsa, tuvalete gitmeye bir çekiniyorsa, hiç parmak kaldırmıyorsa, konuşmuyorsa, arkadaşı yoksa, ne bileyim bu tarz toplu görevlerde gönüllü olmuyorsa, fiziksel belirtiler sergiliyorsa, işte kızarma, sesinde titreme, ellerinde titreme gibi durumlar söz konusuysa, o zaman biz öğretmenlerin de bir tedavi için yönlendirmelerini öneriyoruz bu noktada. Belki senin de aklına gelen bir şey vardır. Yani öneri olarak okul için neler yapılabilir? Senin aklına gelen bir şey var mı Gökçe?
Yani şöyle olabilir hocam. Genel olarak aslında biraz zorbalık önleyici müdahaleler ya da duygusal farkındalığa ilişkin koruyucu önlemler olabilir. Sosyal becerilere yönelik sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü sosyal fobi öyküsü olan hastaların bir kısmında hep böyle bir toplu alanda yaşadıkları olumsuz bir deneyim sonrası belirtilerin kökleşmesi görülebiliyor. Tabii ki hepsinde değil. Hatta çoğunda bulamasak bile bir grubunda da tetikleyici faktörler olabiliyor ve bunlar bazen sürdürücü de olabiliyor.
Doğru.
Bunun için aslında genel olarak hani akran ilişkilerine, sağlıklı iletişime yönelik belki bazı genel bilgilendirme oturumları faydalı olabilir diye düşünüyorum.
Doğru. Yani özellikle bu saydığımız özellikleri gösteren çocukların yönlendirilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi.
Evet, ailelerin de bilgilendirilmesi.
Çünkü tedavi edilebilir bir durum. Yani tedavi ediliyorsa o çocuğun yaşam kalitesini biz artırıyoruz bu durumda. Sosyal fobisi olan çocuklarla ya da gençlerle yapılan çalışmalarda ya da erişkinlerle şunu görüyoruz genellikle. Arkadaş sayısı çok daha az olabiliyor. Çok daha kısıtlı bir ortam içerisinde oluyorlar. Mesela bu bile bir belirteç olabilir. Hı hı. Örneğin hiç arkadaşı yoksa ya da tek tük arkadaşı varsa burada belki öğretmen şüphelenebilir ya da anne babalar şüphelenebilir. Önemli bir gösterge. Yaş ilerledikçe böyle bir iş yerinde zorluk yaşama durumu daha fazla olabiliyor. Partner edinme, evlenme oranları çok daha düşük olabiliyor. Çoğunlukla yalnız yaşama durumu görülebiliyor. Çünkü o sosyal fobisi olmayan, sosyal iletişim kurmanın korkulacak bir şey olduğunu çok kavramıyor gerçekten. Ama o sosyal fobisi olan kişiler o anksiyeteyi gerçekten çok yoğun yaşayabiliyorlar. Onu fark etmek önemli. Ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir durum. Çok ciddi, çok yoğun kaygı yaşıyorlar. Yani mesela uçak fobisi olan birisinin o uçağa oturduğu zaman yaşadığı kaygının aynısını o kişi başka birisiyle karşılaştığında yaşıyor. Aynı kaygı. Yani sadece yeri farklı ve zihninde oluşturduğu anlam farklı. Değerlendiriliyor muyum? Yanlış mı anlaşılıyorum? Hata mı yapıyorum? Kızardım mı? Bütün gözler benim üzerimde mi? Diye. Şimdi bazen sosyal fobiyle ilgili şunu sorabiliyorlar. Madem sosyal fobi var ve sosyal ortamlarda biz kaygılanmamalıyız, niye kaygılanıyoruz? Yani niye böyle bir şey var o zaman? Hani tamam yüksekten korkuyoruz, neden düşmeyelim diye. Ne bileyim uçaktan korkuyoruz, mantıklı bir açıklaması var ya uçak düşerse. Madem böyle bir her korkunun altında bir sebep varsa sosyal korkumuz niye var? Olması lazım. Şimdi hayal edersek sosyal fobimizin hiç olmasaydı nasıl olurdu Gökçe?
Yani muhtemelen giyinip işimize gücümüze gelip medeniyeti sürdüremezdik herhalde hocam.
Sürdüremezdik.
Sosyal kaygı
evet.
Gerekiyor.
Sosyal kaygı gerekiyor. Yani başkasının ne düşüneceğini aşağı yukarı düşünmemiz lazım değil mi? Ya da sosyal diyelim ki bir performans sergileyeceğiz. Dans gösterisi var. Ve hiçbir sosyal kaygısının olmadığını düşün o bireyin. Çalışmaz ki. Evet. İyi bir dans sergilemez. Ya da ne bileyim ben tanımadığımız kişilerle ilgili az çok bir sosyal kaygımız yoksa konuşmamızı ona göre şekillendirmeyiz. Vücut bedenimizi, dilimizi, beden dilimizi ona göre şekillendirmeyiz değil mi? Yani o beden sınırı da çok olmaz. Yani sosyal kaygı olması gereken bir şey. Bizim hazırlıklı olmamızı, daha iyi iş çıkartmamızı.
Toplumun da işlemesini sağlıyor aslında. Toplum düzenini de bir yanıyla kuralları belirliyor.
Evet.
O bakımdan da işlevsel aslında. Medeniyet için biraz hani başkalarının ne düşündüğüne ilişkin bir farkındalığımızın olması çok önemli.
Aynen öyle. Ve tanımadığımız birisinden biz geri dururuz. Durmalıyız da. Çünkü o kişinin nasıl olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Değil mi? Daha yeni tanışmışız. Bizi koruyan da bir özellik bu. Yani sosyal kaygı aslında işlevsel bir şey. Sosyal kaygının ağır olması, günlük yaşamı etkiliyor olması sosyal fobi oluyor artık ve orada müdahale etmek gerekiyor. Bu bizim bütün ruhsal bozukluklarımızda böyle. Yani ara sıra üzgün oluyor olmamız normal bir şey ama üzgünlük nedeniyle işimizi yapamıyorsak bir depresyon var diye düşünürüz biz. Değil mi? Yani da hareketli olmamız normal bir şey ama aşırıysa o zaman hiperaktiviteden söz ediyoruz. Gülüyor olmamız, neşeli olmamız normal bir şey ama aşırıysa eğer bu ve sürüyorsa bipolardan bahsederiz. Yani burada önemli olan birazcık şiddeti ve işlevselliği ne kadar etkilediğiyle ilgili diye düşünüyorum ben.
Peki hocam ne zaman tedavi için başvurmalarını önerirsiniz? Diyelim ki bizi dinleyenler arasında benim çocuğum da biraz böyle ya da gençler diyelim ki bende de bunlar biraz var gibi diye düşündüler. Ne zaman bize gelmeliler?
Bir kere şüpheleniyorlarsa gelebilirler. Çünkü yaptığımız görüşmede sorduğumuz sorularla çocuklar ve gençlerin farkındalığı artabiliyor. Hele bir de motivelerse bununla ilgili hızlıca tedaviye başlayabiliyoruz. Yani ufak bir şüpheleri varsa bile gelebileceklerini ben söyleyebilirim. Diyelim ki hafif şiddette. Hafif şiddette olması bile tedaviye geldikleri takdirde orta ya da ağıra geçmesini engelleyecektir. O nedenle tabii ki çok sosyal birisi ya da ne bileyim işlevselliği bozulmamışsa gelmesine tabii ki gerek yok. Ama bununla ilgili zorluk yaşıyorsa, düşünüyorsa ya benim niye az sayıda arkadaşım var? Ya niye şu sözlüğe çıkmak beni biliyor olmama rağmen? Şimdi sözlüğe çıkmak endişelendirir. Hele bir de bilmiyorsa ve çalışmamışsa. Ama biliyor olmasına rağmen o sözlüğe çıkmıyorsa, sorunun cevabını biliyor olmasına rağmen parmak kaldırmıyorsa İşte o zaman biz sosyal fobiden söz edebiliriz.
Tedavi arayabilirler, evet. Bize başvurabilirler.
Evet, aynen öyle.
Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bir konu olduğunu düşünüyorum. Umarım evet. Dinleyiciler için de böyle olmuştur.
Umarım yararlı olur. Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Taze zihinler, büyük dünyalar sona erdi.